Sayın İsmail Saymaz, bugünkü Türkiye gündemine öncelikle Suriye'de ilk adımı atılan Rakka operasyonuyla başlayalım.
Evet.
Ayrıntı olarak neler verebilirsiniz?
2-3 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşmesinden sonra artık ABD kararını vermiş diye açıklama yapmıştı ve Rakka'ya PYD ile ABD'nin ortaklaşarak gireceklerini duyurmuştu. Türkiye bu Rakka operasyonunda kenarda tutulmuştu. Türkiye'nin gerekirse birlikte girelim önerisi reddedilmişti. Ve ABD üstelik ağır silahlar da vererek PYD ile Rakka'dan işi çıkarma planını önüne koymuştu ve başladı bu. Sadece PYD değil tabii, Suriye Demokratik Güçleri denilen içinde Arapların, Çinli, Hristiyanların, Türkmenlerin de olduğu ama ana gövdesini ve komuta merkezini Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu güçler Rakka'ya yürüdüler ve büyük olasılıkla çok kısa bir süre sonra Rakka IŞİD tarafından boşaltılacak. Ve burada PYD'lilerin ve Esad dışındaki Arap güçlerinin bir hakimiyet alanı doğacak. Kuşkusuz bu hakimiyet alanı aynı zamanda ABD'nin hakimiyet alanı anlamına gelecek. Çünkü zaten bu güçlerin hareket serbestliğinin garantörlüğünü ABD yapıyor. Asıl olan burada Türkiye'nin etkisiz hale gelmesi. Maalesef Türkiye bir yandan Esad'ın yıkılmasını öteden biri önüne hedef olarak koymuştu. Öte yandan Suriyeli Kürtlerin burada kuracağı bir yapılanmayı kendisi için tehdit olarak ilan etmişti. IŞİD'in de varlığını bir başka tehdit olarak görmüştü. Ancak zaten bu üçü dışında Türkiye'nin yönlendirebileceği, etkili olabileceği bir güç de yok Suriye'de. Her ne kadar Özgür Suriye ordusuyla Türkiye bir Fırat Kalkanı operasyonu düzenlenmişse bile Türkiye'nin geri çekilmesi sonrası Özgür Suriye ordusunun çok çabuk dağılması söz konusu olacak. O nedenle belki de direngen bir güce yaslanmıyor Türkiye. Ancak ABD ve Sudan'sa, ki bu şıkkı daha önce çok gözlemlemişti, Sudan'sa Suriyeli Kürtleri direngen bir güç olarak görüyor ve IŞİD'e karşı o yerel güçle savaşma kararını aldı ve onu silahlandırdı. Ve şu an Irak'a bu güçlerle yürüyor. Bu Türkiye açısından bölgesel bir kayıp. Hem kendi otoritesinin fayda anlamına geliyor hem bölgedir etkisizleşmesi anlamına geliyor. Şu an Türkiye'nin en geniş sınırı Suriye ile ama Suriye sınırında maalesef Türkiye sürdürdüğü yalnız Suriye politikası nedeniyle etkisiz hale gelmiş durumda. Bu Rakka operasyonu gelecekte Suriyeli Kürtlerin hesabına en azından bir otonomi olarak dönecektir. Ve bu otonomi Suriyeli Kürtlerin yıllardır beklediği bir kazanım olarak kendi hallerine yazılacak. Asıl işte bu süreç Türkiye açısından bir tartışmaya getirecek. Kuşkusuz ve benim tahminim o ki nasıl ABD'nin birinci Irak işgalinden sonra orada oluşan ve Türkiye'nin uzun süre Irak'ın kuzeyi dediği bölgede bir Kürdistan yapılanması oluşmuş ve Türkiye en nihayet bunu artık bir partner olarak görme aşamasına gelmişse belki bugün Suriye'nin kuzeyi denilen mıntıka yarın bir otonomiye dönüşebilir, ileride bir federasyona bile dönüşebilir. Ama burada tabii Esad'ın rolü de önemli. Ancak kaybeden Türkiye oldu. Bunu belirtmek gerekir. Rakka'nın ilk kaybını IŞİD değil aslında Türkiye oldu.
Rusya'nın buradaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri gibi mi düşünüyor? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki hakimiyetini kabul etmeyip Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımlara karşı adımlar mı atıyor?
Bence atmayacak. Bence öncelikli tehdit burada IŞİD. Çünkü IŞİD'in öncelikli tehdit olarak tespit ederken Rusya aynı zamanda kendi vatandaşları içerisinden devşirilmiş ve IŞİD saflarında savaşan gerek Özbek, gerek Kafkas, gerekse Azeri birliklerinin de burada var olduğunun farkında ve onları imha edilmesini düşünüyor. Rakka'dan IŞİD'in çıkarılması noktasında ve bu süreçte PYD'nin kullanılması noktasında bence Rusya'nın herhangi bir şerri yok. Rusya'nın PYD ile de işbirliği yapma noktasında irade beyanı var zaten. Rusya'nın şerri Esad aşamasında. Esad'ın geleceği, varlığı ve Suriye'nin geleceği noktasında belki ABD ile ayrışabilir ama Rakka operasyonu bağlamında kanaatim o ki ABD Rusya'nın bilgisi dahilinde bu operasyonu sürdürüyor.
Peki Rakka'dan çıkacak olan, ayrılmak zorunda kalan IŞİD'liler ne olacak? Gene Suriye içinde başka bir yer mi arayacaklar kendilerini?
Gene Suriye'de başka noktalarda şu an ellerinde var olan şehirler ya da kasabalarda varlığını sürdürecekler. Çünkü öte yandan Irak'taki varlığı da giderek baskı altına alınmış durumda. Yani her günde bir operasyon sürmekte, öte yandan Suriye'den bir operasyon sürmekte. Şu an IŞİD'in kuşattığı toprak parçası gitgide daralıyor. Suriye'deki ve Irak'taki kimi halinde bulunan yerlerde sıkışacak ve oralara da operasyon gelecek. Ama bu arada IŞİD dünyaya açılıyor. Bunu da görmek gerekiyor. Filipinler'den Libya'ya, Nijerya'dan tutun dünyanın bir başka noktasına kadar orada kimi toprak parçaları kontrol eden örgütler IŞİD'e biatlarını açıkladılar. Bu biatlar IŞİD'in aynı zamanda Afrika kıtasına, Asya kıtasına doğru yayılmasını da sağladı. Dolayısıyla IŞİD her ne kadar ayağını Suriye'ye, iki ayağını Suriye'ye ve Irak'a bassa da esasen Afrika'da ve Asya'da huzurları da var. Dolayısıyla bu IŞİD'in yerel varlığını sonlandırmak onu dünyaya açacak. Onun cihadını, kendi içindeki hilafetini küreselleştirecek. Ne olur? En kötü tablo tabii Avrupa açısından ve Amerika açısından metropollerde, işte Londra'da, Roma'da, Paris'te, Brüksel'de IŞİD taraftarlarının, IŞİD mensuplarının canlı bomba eylemleriyle kendilerini varlıklarına sürdürmesi olur.
Gelelim Türkiye'nin içindeki gelişmeleri. Darbe teşebbüsünde bulunanlara yönelik yargılama süreci geçtiğimiz haftalarda başladı ve yargılamalar devam ediyor, ifadeler alınıyor, savunmalar yapılıyor. Ancak çok ilginç ifadeler var. Sizin yorumunuzu alayım bu ifadelerle ilgili.
Darbe yargılamaları bir kere Akıncı üssü ve aynı zamanda darbenin komuta kademesine ilişki yargılama Ankara'da başladı. İlginçtir, darbenin sanıklarından herhangi biri Fethullahçılık ya da FETÖ üyeliği iddiasını sahiplenmiyor, işlenmiyor. Bu bakımdan kendi örgütsel pozisyonlarını izleyen bir tutum izliyorlar. İkincisi, bakın darbe bildirgelerinde adı yazılı subaylar bile darbede rollerinin olmadığını iddia ediyor. Şu aşamaya kadar sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nı Marmaris'ten almaya giden ekip içerisindeki Gökhan Sönmez Ateş dışında neredeyse darbeye katıldığını kabul eden kimse yok. Üstelik bunların bir kısmı Akıncı üstünde darbe gecesi komuta kademesini oluşturan uçaklara meclisin vurulmasını, polis özel harekatın vurulmasını emreden ve bu talimatı veren, yurttaşların üzerine ateş açılması talimatını veren insanlardan oluşuyor. Ve bu insanlar darbe yargılamalarında verildikleri ifadelerde hatta neredeyse darbe öğrencilerinin olmadığını iddia ediyorlar. Bir kısmı ben odama kapandım, gelişmelerin dışında kaldım diyor. Bir kısmı ben gittiğimde başlamıştı olmak zorunda kaldım diyor. Düşünün ki TRT'ye darbe bildirisini okumak için götüren kişi bile neredeyse darbeye ben mecburen katıldım diye ifade verdi. Dolayısıyla şu aşamada darbenin komuta kademesinin adeta bir bugüne hazırlandığı tiyatro var ifadeler verdiği görülüyor. Bu durum bir de şunu açığa çıkardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve taraftarlarının ve basınının bu darbe davalarıyla olan ilişkisinin ve onları takibinin aslında ne kadar zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Darbe yargılamaları maalesef çok cüzi bir kalabalıkla devam ediyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi kamuoyunun ilgisi tam olarak oluşmamıştı. Bu ifadelerin ortaya çıkması sonrasında vaziyet açığa çıktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi darbelere kitlesine katılmaya başladılar. Ancak görünen o ki darbeye katılanlar, aktif katılanlar geçen süre içerisinde, tutuklukta geçen süre içerisinde bir savunma hattı belirlemişler. Ve bu savunma hattı gereğince hem darbeyle olan ilişkilerini hafifletme hem de örgütsel varlığı, FETÖ varlığını tümüyle inkar etme boyutunda bir savunma hattı kuracaklar. Önümüzde böylesi bir yargılama süreci devam ediyor. Bu 15 Temmuz'u püskürten Türkiye'nin henüz aslında FETÖ yapılanmasını püskürtemediğini, tatlıcıdan esnafa, öğretmenden bakkala yürüyen operasyonların aslında ana gözlüğe tam olarak yöneltilemediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla henüz önümüzde bir darbe yargılamaları sınavı var ve Türkiye bu sınavı geçebilmiştir.
Bu arada vatandaşlıktan çıkarılma kararı alınmış. Önümüzdeki 3-4 ay içinde
Resmi gazetede yayınlandı.
Evet, 3-4 ay içinde gelmezse bu isimler vatandaşlıktan çıkarılacaktır deniyor. İçinde Fethullah Gülen'den işte milletvekili var değil mi?
136 kişi yanlış hatırlamıyorsam resmi gazetede yayınlanan listeyle 3 ay içerisinde Türkiye'ye kendilerine dön çağrısı yapıldı. Ve eğer dönmedikleri takdirde 3 ay sonra vatandaşlıktan çıkarılacaklar. Bunun arasındaki en önemli isim Fethullah Gülen ve 2 HDP'li milletvekili. HDP'liler ve Fethullah Gülen tabii ki dönmeyecektir. Bu isimler hiçbirinin dönmeyeceğini düşünüyorum ben. İki HDP'li milletvekili zaten aynı zamanda mecliste dokunulmazlığın kaldırılması gündeminin oluşmasına sebep olan milletvekilleriydi. Biri bir canlı bombanın ailesini taziye gitmişti. Bir diğer milletvekilinin de işte bölgesinde yaptığı faaliyete gerçi gösteriliyordu. Bu dokunulmazlığın kaldırılması süreci hızlandıran eylemlerdi Türkiye açısından. Fethullah Gülen'in zaten dönmesini kimse beklemiyor herhalde bu ülkede. Ama düşünün ki zaten Fethullah Gülen'in aldığı emekli maaşı bile ancak 15 Temmuz'dan sonra kaldırılabilmişti. Bugün itibariyle Fethullah Gülen bence zaten daha bu karar alınmadan çok önce hani herhangi bir ülkede oturum elde edebilecek ve de vatandaş geldirilmiş güce sahiptir artık. Maalesef 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti haklı olduğu Fethullah Gülen yapılanması ve 15 Temmuz davasında bile kendisini dünyaya anlatamadı. Maalesef Türkiye'deki yanlış adımlar, Türkiye'de yargı süreçlerinin muhaliflere doğru genişletilmesi, Fethullah Gülen yapılanmasının bundan yararlanmasını sağladı. Ve Fethullah Gülen yapılanması şu an dünyada, Avrupa'da, Amerika'da kendisini Tayyip Erdoğan yönetiminin baskı altına aldığı mazlum bir grup, inançsal topluluk olarak tanıtmayı başardı. Tam da bu nedenle zaten Fethullah Gülen oluşan bu algı nedeniyle Türkiye'ye gelmeyecektir. Amerika'da ya da gideceği başka bir ülkede rahatlıkla ömrünü tamamlayacaktır diye düşünüyorum.
Dilerseniz bir de son olarak Ramazan'a değinelim. Ramazan sürüyor. Ramazan Türkiye'de nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Ramazan'la ilgili neler söylemek istersiniz?
Şimdilik sakin geçiyor. Bizde yaz olduğu için tabii çok uzun saatler vatandaşlarımız iftarı bekliyorlar. Çok uzun saat oruç tutuyorlar. Orucun gerginliğinin yarattığı büyükçe bir hadise yaşanmadı Türkiye'de. Gayet sakin bir Ramazan geçiriyoruz. Sadece Ramazan'ın birinci ve ikinci günü Bursa Mudanya'da görüntülere göre yemek yemekte olan bir baba oğula kimi tacizler yaşandı, saldırı ve tacizler yaşandı. Ancak bunlar istisna gibi görünüyor neyse ki. Ufak tefek vakalar olarak kayda girdi. Bunun neyse ki devamı gelmedi. Bir de İzmir'de geçenler ilginç bir hadise oldu. Vatandaşın biri tramvay yolu üzerinde sabah namazı kıldı ve tramvay yolu bir müddet bekledi. Bu da ilginç bir görüntü. Normalde bizde aslında bu tarz namaz kılma davranışları görülmez. Yani böyle arabayı kenara çek, yol üzerinde namazını kıl gibi bir davranış görülmez. Bu çok tartışıldı. Namaz kılan vatandaş açıklama yaptı. Dedi ki yani sabah namazını kaçırmak istemedim. Bulduğum ilk yerde kıldım diye bir açıklama yaptı. Oysa zaten kıldığı yerin yanında da tramvayın biraz uzağında yeşillik vardı. Orada kılabilirdi. Ama şu da gösterdi. Hep İzmir bu bakımdan layık bir şehir olduğu için hep eleştirilir. Ama İzmirlilerin namaz kılan vatandaşı dakikalarca beklediği, tramvayda beklediği, namaz bittikten sonra yollarına devam ettiği bir manzara olmuştu. Bu bile hani başlangıcı itibariyle tartışmalı, bitişi itibariyle en azından bir hoşgörü diyalog günün oluştuğuna emin olabilecek bir örnek olarak hatırında kaldı. Şimdilik bir sorun yok. Ramazan'a Türkiye sakin bir şekilde geçiyor.
Sayın Sarmaz, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olana dek kalın, sağlıcakla.
Görüşmek üzere.